Ayrım 6. Sylvester Bonnard'ın suçu Anatole French. Sayfa 76. 3. Bu sense 12 Ağustos. Hizmetçime söz vermiş olduğum için kendisine sağlığımın yerinde olduğunu yazdım ama kitaplıkta pencere açıkken uyuyakaldığım için nezle olduğundan hiç söz etmedim. Çünkü mübarek kadın parlamentoların krallara yaptığı uyarılardan daha fazlasını bana yapmaktan geri kalmazdı. Sizin yaşınızda olup da beyefendi, akıllılıktan bu kadar uzak olmak, yıllarla birlikte aklın da çoğalacağını sanacak kadar saftı kadıncağızın. Bu bakımdan ona bir istisna gibi görünürüm ben. Maceramı Bayan de Gebre'ye söylememek için benzer nedenlerim olmadığından rüyam onu baştan sona anlattım. Bunu ona bu günlükte olduğu gibi ve uykumda geçtiği gibi anlattım. Hayaller uydurma sanatını bilmem. Bununla beraber olabilir ki onu anlatır ve yazarken aslında orada bulunmayan bazı durumları veya bir takım sözleri ortaya koymuş olabilirim. Ne ki bu gerçeği değiştirmek için değil kuşkusuz, sadece bulanık ve karışık görüneni aydınlatmak ve tamamlamak yolundaki gizli bir arzudan gelmekte ve belki de çocukluğumda eski Yunanlılardan almış olduğum alegori zevkine boyun eğmemden kaynaklanmaktadır. Bayan de Gabri beni hoşnutlukla dinledi. Düşünüzdeki görüntü ne güzel dedi. Böylesi görüntüler üretmek için zeka gerekir. Bu da zekamın ben uyurken parladığı anlamına gelir diye yanıt verdim. Düş gördüğünüzde dedi ama siz de her zaman düş gördüğünüze göre. Bayan de Gebre'nin böyle söylemekle beni memnun etmekten başka bir düşüncesi olmadığını bilmiyor değildim. Fakat sadece bu düşünce bile benim büyük şükran duyguma layıktır ve işte böyle bir mihnet ve tatlı bir hatırbirlik anlayışıyla bunu ölümüne kadar okuyacağım. Ama benden başka kimse tarafından okunmayacak olan bu deftere not ediyorum. Sonraki günleri Lusensa Kütüphanesi'nin el yazması eserlerinin envanterini tamamlamakla geçirdim. Bay Paul de Gabri'nin ağzından kaçırdığı birkaç mahrem söz bana üzüntü veren bir sürpriz oldu ve işimi başlamış olduğundan başka bir biçimde yürütme kararına varmama yol açtı. Kendisinden öğrendim ki Bay Honoré de Gabri'nin serveti uzun süredir kötü yöneltilmiş, adını saklı tuttuğu bir bankacının iflas etmesiyle de büyük kısmı uçup gitmişti. Bu nedenle eski kraliyet meclis üyesinin malı mülkü ipotek altında gayrimenkiller ve geri ödenmesi olanaksız alacaklar halinde miras kalmıştı varislerine. Öteki mirasçılarla anlaşmış olan Bay Paul, kütüphaneyi satmaya karar vermiş olduğundan benim yapmam gereken de bu satışı en avantajlı şekilde gerçekleştirmenin yollarını araştırmaktan ibaret kalıyordu. Benim gibi her türlü ticaret ve pazarlama işlerini yabancı birisinin yapması gerekenin ise dostlarımdan bir kitapçıya danışmak olduğunu karar vererek Lusensa'ya gelip beni bulmasını yazdım. Onun gelmesini beklerken bastonumu ve şapkamı kapıp işlerine henüz doğru düzgün kopyaları çıkarılmamış mezar taşları bulunan bazı çevre kiliseleri dolaşmaya çıktım. Ev sahiplerini böylece terk ettikten sonra haç yolculuğuma başladım. Bütün gün kiliselerde ve mezarlıklarda keşifler yaparak, köyün papazlarını ve eski noterlerini ziyaret ederek, baldırı çıplaklar ve hayvan tüccarlarıyla handa çorba içerek, lavanta kokan çarşaflarda yatarak tam bir hafta boyunca bir taraftan ölümleri düşünürken bir taraftan günlük işlerini yapanları seyretmekten sakin ve derin bir zevk duydum. Araştırmalarımın esasına ilişkin olarak bana şöyle bir memnuniyet veren ve tabii bu yüzden de sağlıklı ve hiç yorucu olmayan mütevazi keşifler yaptım sadece. İlginç birkaç mezar yazısının kopyasını çıkarttım ve bu küçük hazineye iyi bir papaz efendi benimle paylaşmaya razı olduğu birçok kır mutfağı tarihnamesini ekledim. Bu şekilde zenginleşmiş olarak Lusensa'ya döndüm ve evine dönen bir köy zenginin kendi özgü memnuniyetiyle misafir avlusunu yürüyüp geçtim. Ev sahiplerimin iyiliğinin göstergesi orasıdır gerçekten. Onların eşinin üzerine hissettiğim bu izlenim, onların konukseverliğini, yüceliğini her türlü akıl yürütmeden daha iyi kanıtlamaktadır. Kimseyle karşılaşmadan büyük salona kadar geldiğimde kocaman yapraklarını yaymakta olan genç kestane ağacı üzerimde bir dost etkisi bırakıverdi. Gel gelelim. Ondan sonra konsolun üzerine gördüğüm şey bende öyle bir şaşkınlık yarattı ki burnumun üzerindeki gözlüğümü iki elimle düzelttim ve ne halde olduğumu en azından yüzeysel olarak kavrayabileyim diye kendimi yokladım. Bir saniye içinde aklıma bir sürü düşünce hücum etti ki işlerini en doğru görüneni benim keçileri kaçırmış olmamdı. Gördüğüm şeyin var olması benim için olanaksız gibiydi ve onu var olan bir şey gibi göremem de olanaksızdı. Bu şaşkınlığımı yaratan şey daha önce söylediğim gibi üzerinde kurşunlu ve lekeli bir aynanın yer aldığı konsolun üzerinde duruyordu. Kendimi gördüm bu aynada ve diyebilirim ki ömrümde şaşırmışlığın en kusursuz resmini bir kez orada görmüş oldum. Fakat kendime hak da veriyordum ve şaşırtıcı bir şeyden ötürü şaşırmış olduğumu hissediyordum. Düşünmenin azaltmadığı bir hayretle incelemekte olduğum nesne, kendini benim gözlerime tam bir hareketsizlikle sunuyordu. Olayın sürekliliği ve durağanlığı her tür halüsinasyon düşüncesini dışlamaktaydı. Bendeniz, görme duygusunu bozan sinirsel rahatsızlıklardan tamamen uzak olan birisiyimdir. Bu tür rahatsızlıkların nedeni genellikle midesel bozukluklardır ve ben, Tanrı'ya şükürler olsun, mükemmel bir mideye sahibimdir. Zaten görsel bozukluklar özel ve anormal durumlarla birlikte ortaya çıkar ki, onlar da böyle olmayan hayaller gören kişilerin bizzat kendilerinin gördüğü ve onlara bir tür dehşet veren şeylerdir. Oysa ben buna benzer hiçbir şey hissetmediğim gibi, görmekte olduğum nesne her ne kadar kendisi olanaksız olsa da bana doğal gerçeğin tüm koşullar içinde görünmekteydi. Üç boyuta ve renklere sahip olması ve ayrıca gölgesinin bulunması dikkatimi çekiyordu. Ah, bir inceleyebilseydim onu. Gözlerime yaşlar doldu ve gözlüklerimin camlarını kurulamak zorunda kaldım. Sonunda gerçeği kavramam ve gözlerimin önünde bir perinin, geçen akşam kitaplıkta düşümde gördüğüm perinin durduğunu kabul etmem gerekti. Bu oydu, oydu bu diyorum size. Üzerinde hala o çocuksu kraliçe havası, o esnek ve mağrur duruşu vardı. Elinde yıldızlı çubuğunu tutmakta, başında iki çatallı konik başlığını taşımakta ve ipek sırmalı elbisesinde minik ayaklarının dibinde kıvrılıp yatmaktaydı. Aynı yüz, aynı boy. Onun ta kendisiydi ve de kimse bundan kuşkuya düşmesin diye aynen Nuremberg tarihine benzer eski ve iri bir kitabın sırtında oturup duruyordu. Hareketsiz oluşu bana tam bir güven vermiyordu ve aslına bakarsanız küçük torbasından yine kabuklarını suratıma fırlatacağı fındıklar çıkartmasından korkuyordum. Oracıkta öylece kollarım sarkmış, ağzım açık kala kalmışken kulağımda Bayan de Gabry'nin sesi yankılandı. ''Perinizi mi incelemektesiniz Bay Bornard?'' diyordu bana ev sahibem. Peki ona benziyor mu bari?'' Bir çırpıda söylenmişti bunlar fakat onu işittiğimde perimin renkli mumdan şekillendirilmiş bir heykelcik olduğunu fark edecek zamanım olmuştu. Hem de henüz deneyim kazanmamış bir el tarafından büyük zevk ve duyarlılıkla yapılmış bir küçük heykel. Olayın bu şekilde akılcı bir yoruma kavuşturulduktan sonra artık beni şaşırtacak bir tarafı kalmıyordu. Nuremberg tarihi hanımı nasıl ve kim tarafından maddesel bir varlığa kavuşturulmuştu? Öğrenmeye can attığım şey buydu. Bayan de Gabry'ye doğru döndüğümde yalnız olmadığının farkına vardım. Siyah giyinmiş bir genç kız onun yanında duruyordu. Ille de France, bugünkü Fransa'nın özünü oluşturan, Paris ve çevresindeki bölgeleri içine alan eski Fransa eyaleti. Göğünün tatlılığına eş grilikte ve hem zeki hem de saf bir anlatım taşıyan gözleri vardı. Biraz ince uzun kollarının ucunda, çevik, genç kızlara uygun düşen kırmızılıkta iki el sallanıyordu. Merinos elbisesine bürünmüş genç bir fidan gibi adeta fışkırmıştı ve geniş ağzı açık yüreklerini haber vermekteydi. Bu çocuğun daha ilk bakışta ne kadar hoşuma gittiğini anlatamam. Güzel değildi fakat yanaklarının ve çenesinin üç çukuru gülüyor, masumiyetin beceriksizliğini taşıyan kişiliğin tümünde ne olduğunu bilmediğim yiğit ve iyi bir şey görülüyordu. Bakışlarım heykelcikten küçük kızcağıza gidiyordu. Onu kızardın ama öyle böyle değil. Açık seçik dalga dalga kızardığını gördüm. Benim dalgınlıklarıma iyice alışmış olduğundan aynı soruyu yüksünmeden ikinci defa soran ev sahibem, evet dedi. Açık bıraktığınız pencereden sizi görmek için girip gelen bayan gerçekten buradaki mi? O çok terbiyesizlik etmiş ama siz de çok tedbirsizlik etmişsiniz. Her neyse, tanıdınız mı onu? Ta kendisi diye yanıtladım. Üstelik onu kitaplıktaki masada nasıl görmüşsem aynen öyle görüyorum şu konsolun üzerinde. Bayan de Gabri bu dediğiniz doğruysa diye yanıtladı. Onun bu benzerini önce sizin deyişinizle her türlü hayal gücünden yoksun bir adamın düşlerini böylesine canlı renklerle tasvir etmesine, ondan sonra düşünüzü aklında tutup onu aynen nakletmesini beceren bana ve nihayet özellikle benim açık tariflerim üzerine orada gördüğünüz bunu biçimlendiren Bayan Jeune'a borçlusunuz. Konuşmasını yaparken Bayan de Gabri genç kızın elini tutmuştu ama o elini çekip çoktan parkın içine doğru kaçmaya başlamıştı bile. Bayan de Gabri onu geri çağırdı. Jane, insan bu kadar da vahşi olabilir mi ama gelin yoksa azar işiteceksiniz. Fakat gelen giden olmadı ve küçük yabani kız yapraklar arasında kayboldu. Bayan de Gabri perişan salonda kalmış olan tek koltuğa oturdu. Eğer, dedi, kocam daha önce size Jane'den söz etmediyse doğrusu çok şaşırdım. Biz onu çok severiz. O mükemmel bir çocuktur. Doğru söyleyin, onun küçük heykeli nasıl buluyorsunuz? Bunun zeka ve zevk dolu bir eser olduğunu ama yaratıcısında bilgi ve pratik yönden biraz eksiklik bulunduğunu, sonuç olarak gencecik parmakların birisinin tasarısı üzerine böyle işler yapabilmiş ve de yaşlı bir uydurukçunun kafasından çıkan hayalleri bu kadar parlak bir şekilde biçimlendirmiş olmasından fazlasıyla duygulandığımı söyledim. Bayan de Gabri, eğer size bu şekilde düşüncenizi soruyorsam diye devam etti, nedeni Jane'in fakir bir yetim olmasındandır. Şu yaptığı gibi heykelcikler yaparak biraz para kazanabileceğine inanıyor musunuz? O noktada hayır yanıtını verdim. Ama bunun için fazla üzülmeye değmez. Bu genç bayanın iyi yürekli ve sevecen olduğunu söylemektesiniz. Bu konuda size katılıyorum ve bunu onun yüzünden de anlıyorum. Sanatçının yaşamı, ince ruhlu insanları kural ve ölçü dışına götüren yorucu çalışmalar ister. Bu genç yaratık sevgi dolu bir hamurdan yaratılmış. Everin gitsin. Bayan de Gabri, iyi ama çeyizi yok ki diye yanıt verdi. Sonra sesini biraz alçatarak, size her şeyi söyleyebilirim Bay Bonnard dedi. Bu çocuğun babası çok tanınmış bir maliyeciydi. Büyük işler çeviriyordu. Macera sever ve çapkın bir kafa yapısı vardı. Ahlaksız bir adam değildi. Başkalarını aldatmadan önce kendi kendini aldatıyordu. Ve işte belki de asıl büyük beceri buradadır. Biz kendisiyle sıkı fıkı ilişki içindeydik. O ise bizlerin, kocamın, amcamın, kuzenlerimin hepimizin gözünü bağladı. Çöküşü bir anda oldu. Bu felaket arasında amcamın serveti, Paul bunu size söylemiştir, 4/3 hesabıyla battı. Biz bundan çok daha az oranda etkilendik. Sonra zaten çocuğumuz da olmadığı için iflasından az zaman sonra tam anlamıyla hiçbir şey bırakmadan öldü. Namuslu olduğunu söylerken kastettiğim budur. Gazetelerinde yazdığı adını siz de biliyor olmalısınız, Noel Alexandra. Karısı çok iyiydi. Sanıyorum bir zamanlar çok güzelmiş. Etrafta görünmeyi biraz fazlaca severdi. Kocasının iflası sırasında cesaretin ve onurunu korudu. Ondan bir yıl sonra Jane'i yeryüzünü yapayalnız bırakarak o da öldü. Oldukça iyi olan şahsi servetten hiçbir şeyi kurtaramadı. Bayan Noel Alexandra bir Allier idi. Neveresli Ayşe'yle Allier'ın kızı. Clementine'in kızı diye haykırdım. Clementine de öldü, kızı da öldü. İnsanlık dediğin neredeyse tümüyle ölülerden oluşuyor. Yaşayıp göçenlerin çokluğuna bakınca yaşamakta olanlar ne kadar da az. Şu yaşam denilen şey de nedir ki? İnsanların kısacık anısından daha da kısa. Bunun üzerine içimden şu duayı ettim. Bugün neredesiniz Clementin? Geçen uzun yıllarla artık soğumuş olan ama kanı bir zamanlar sizin için kaynamış olan şu yüreğe bakın ve söyleyin. O şu yeryüzünde sizden arta kalanı sevme düşüncesi de tekrar canlanır mı acaba? Siz de geçip gittiğinize göre, siz ve kızınız, her şey geçip gidiyor demek. Ama hayat ebedidir. İşte durmadan yenilenen biçimler içinde sevilmesi gereken odur. Aşık oynayan çocuğun kemikleriyle oyalanması gibiydim kitaplarımla. Hayatım şu son günlerinde bir anlam, bir ilginçlik, bir var olma nedeni kazanmakta. Bir dedeyim ben, Clementine'in torunu fakir biri. İstemem ki benden başkası ona muhtaç olduğu şeyleri ve çeyizini sağlasın. Ağlamakta olduğumu gören Bayan de Gabri yanımdan ağır ağır uzaklaştı. 4. Paris 16 Nisan. Aziz Droctovi ve Saint Germain des Prés beni 40 yıldır meşgul etmekteler. Fakat kendilerine kavuşmazdan önce onların tarihini yazıp yazmayacağını bilemiyorum. Nice zamandır ihtiyar birisiyim. Geçen yıl bir gün Sen Nehrin üzerine Sanatlar Köprüsü'nde enstitüden meslektaşım olan biri önüme geçmiş ihtiyarlamanın sıkıntısından yakınıyordu. Bu diye yanıt verdi ona Saint-Beau. Kitabın yazarı Anatole French gibi Fransız Akademisi üyesi yazar, edebiyat eleştirmeni ve tarihçi 1804-1869. Uzun yaşamanın bulunabilmiş biricik çaresidir. Ben kendim de bu çareye başvurdum ve bunun neye mal olduğunu bilirim. İşin acı yanı işte hayata gereğinden fazla dayanmak değil, etrafında her şeyin geçip gittiğini görmek. Anne, eş, dostlar, çocuklar, doğa, bu ilahi hazineleri donuk bir kayıtsızlıkla yapıyor, bozuyor ve sonunda ortaya çıkıyor ki sevdiklerimiz sarılıp öptüklerimiz yalnızca birer gölgeymişler. Fakat onların aslında ne kadar da tatlıları vardır. Eğer bir adamın yaşamına gölge gibi kayıp giriveren bir tatlı yaratıktan söz etmek gerekirse, işte o genç bir adamken şu saatte inanılması imkansız bir şey gibi geliyor, sevmiş olduğum genç kızdı. Fakat ne olursa olsun o gölgenin anısı bugün de yaşamımın en güzel gerçeklerinden biridir. Roma yeraltı mezarlarındaki bir Hristiyan lahiti üzerinde korkunç anlamına geçen, ömrümle birlikte kavradığım bir lanetleme tümcesi bulunuyor. Şöyle deniyor orada: eğer dinsizin biri bu mezarı kirletse, dilerim tüm ailesinin en sonuncusu olarak ölsün. Arkeolog olmam dolayısıyla kumaş parçalarının metal süsleri, küllere karışmış olabilecek değerli taşları toplamak amacıyla mezarlar açmış, külleri karıştırmışımdır. Tabii bunları bir bilgin merakıyla yaptımsa da bu uğraşımda saygı ve acıma duygularını taşımaktan hiç uzak kalmadım. Havarilerin ilk inananlarından biri tarafından bir şehidin mezarı üzerine kazılmış olan bu ilanç beni çarpmış olmasın. İyi ama beni nasıl çarpabilecekti ki sanki? Yeryüzünde insanlar bulunduğu sürece benim benden olanlardan sonraya kalmaktan korkmamam gerekir. Çünkü bu insanlar arasında her zaman için sevgiyle bağlananlar olabilir. Ne yazık ki sevme gücü de tüm öteki insan enerjiler için geçerli olduğu üzere yaş ilerledikçe zayıflamakta ve itmekte. Bunun örneği görülüyor ve işte beni korkutan da bu. Böyle büyük bir zafiyete çoktan uğramamış olduğumdan emin olabilir miyim? Beni gençleştirmiş olan mutlu bir rastlantı olmasaydı mutlaka bu zafiyete ben de uğramış olacaktım. Ozanlar gençlik pınarından söz ederler. Vardır o. O kaynak her birimizin adımlarında yerin altından fışkırmaktadır ve biz ondan içmeden geçip gitmekteyiz. Clementine'in torunu bulduğumdan beri artık yararsızlaşmış halde akıp giden yaşamım bir anlam ve bir var olma nedenine kavuştu. Bugün ben Provence'de dedikleri gibi Luxemburg Parkı'nın terasında Marguerite de Navarre'nin heykelinin dibinde güneşleniyorum. Bu taze bir şarap gibi insanın başına vuran bir bahar güneşi. Oturmuş ve düşüncelere dalmışım. Düşüncelerim bir şişe biranın köpüğü gibi kafamdan kaçmaktalar. Hafifler ve köpük kabarcıkların yükselmeleri gibi beni eğlendiriyorlar. Hayaller içindeyim. 30 cilt eski metin yayınlayan ve 26 sene boyunca bilginler günlüğüne yazılar yazan bir adamcağız için sanırım bunun hiçbir sakıncası yoktur. Olanağımın el verdiğince üstüme düşeni yapmış ve doğanın bana bahşettiği iyi kötü yetenekleri sonuna dek kullanmış olmanın huzurunu duyuyorum. Çabalarım büsbütün boşa gitmedi. Kendi mütevazi payımla bu huzursuz yüzyılın onuru olarak kabul görecek tarih çalışmalarının Rönesans'ına katkı sağladım. Fransa'ya eski edebi geçmişini tanıtacak 10-12 önemli bilgin arasında sayılacak adım. Bu hak edilmiş ödülü ihtiyarlığın bu keskin sükuneti içinde kendi kendime sunuyorum ve ruhumun içini görmekte olan Tanrı, kendime tanıdığım bu haklı kibirin ya da ölmenin en ufak payının olup olmadığını bilmektedir. Ama yorgunum artık, gözlerim bulanıyor, elim titriyor, zayıflıklarının ötürü savaşlardan uzak durarak, oturdukları setlerin üzerinden yapraklar arasındaki Ağustos böcekleri gibi seslerini yükselten Homeros ihtiyarlarında kendi suretimi görmekteyim. Ben böyle düşüncelere dalmış gitmişken üç genç gürültü patırtıyla gelip yakınıma oturdu. Bilmiyorum her biri Lofantin'in maymunu misali üç gemiyle mi gelmişti. Fakat kesin olan bir şey varsa üç kişi bir düzine iskemlenin üzerine konuşlanıverdi. Öyle fazla bir olağanüstülükleri olduğundan değil de sırf kendilerinde gençliğe özgü o yiğit ve neşeli havayı bulduğum için onları gözlemek hoşuma gitti. Okullarından çıkmışlardı. Bu kanıya belki de ellerindeki tuttukları kitaplardan çok fizyonomilerindeki karakterden dolayı varmıştım. Çünkü zihinsel şeylerle uğraşan bütün kimseler bilmiyorum hangi ortak özelliklerinden dolayı daha ilk bakışta tanırlar birbirlerini. Gençleri çok severim. Bu yakınımdakiler de kendi üniversite yıllarımı dehşetli hatırlatan kışkırtıcı ve yabanıl hallerine karşın hoşuma gittiler. Onların yine de bizimki gibi eski moda kadife ceketler üzerine dökülen uzun saçları yoktu. Bizim gibi bir kuru kafayla ortalıkta gezinmiyorlardı. Bizim gibi cehenneme kadar yolun var diye bağırmıyorlardı. Giyimleri doğru dürüst olduğu gibi ne elbiselerinde ne konuşmalarında bir orta çağ özentisi vardı. Sadece terastan gelip geçen kadınlara takıldıklarını ve bazılarına oldukça asık saçık laf attıklarını eklemekliyim. Fakat bu konudaki düşünceleri beni bulunduğumuz yeri terk etmeye götürecek denli ileri gitmedi. Her neyse, gençlik çalışkan olduğu sürece onların da neşelerini bulmalarına bir diyeceğim yoktur. İşlerinden biri bilmem hangi çapkınca şakayı yapınca en küçük ve esmer olan hafif bir Gaskonyalı ağzıyla "Bu da ne demek?" diye bağırdı. "Canlı maddelerle ilgilenmek bizim gibi fizyolojistlere düşer. Size eski yazı arşivcisi olan tüm meslektaşlarımız gibi sadece mazide yaşayan sizlere gelince, gelin siz gidin, kendi kendileri çağdaş olduğunuz şu taştan kadınlarla meşgul olun." Ona parmağıyla terasın ağaçları altında yarım daire şeklinde bembeyaz dikilmekte olan eski Fransa kadınlarına ait heykelleri işaret ediyordu. Aslına bakarsanız anlamsız bir şaka olan bu sözler en azından Jealous denilen gencin eski hukuk okulunda okuyan bir öğrenci olduğunu anlattı bana. Konuşmanın arkası ise sarışın ve neredeyse silinip yok oluverecek kadar solgun, sessiz ve alaycı olanın onun okul arkadaşı Boyle Mayer olduğunu öğretti. Jealous ve müstakbel doktor, dilerim bir gün olur, aralarında büyük bir canlılık ve fantaziyle tartışmaktaydılar. Spekülasyonun doruklarına kadar çıktıktan sonra sözcükler üzerinde oynuyorlar ve zeki insanlara özgü aptalca sözler ediyorlardı. Öyle yenilir yutulur cinsten olmayan aptallıkla. En akıl almaz paradoksları dahi kanıtlamaya çalışmaktan vazgeçmediklerini söylememe gerek yok tabii. Bak şimdi şu işe, akılları fazlaca başlarını vurmuş gençleri sevmem. Tıp öğrencisi olanı Boyle Mayer'in elinde tuttuğu kitabın başına göz attıktan sonra "Buyur bakalım," dedi. Michelet, Julius Michelet, liberal fikirlere tanınan ünlü Fransız tarihçisi 1798-1874. "Mi okuyorsun sen?" "Evet," diye ciddiyetle yanıtladı Boyle Mayer. "Romanları severim ben." İnce uzun boylu, emredici el hareketleri ve acele konuşmasıyla onlara tepeden bakan Jealous kitabı aldı, sayfaları çevirdi ve şöyle dedi. "Bu yeni moda bir Michelet kitabı. En iyisinden bir Michelet. Hiç hikaye yok. Öfkeler, kendinden geçmeler, açıklamaya tenezzül etmediği olaylarla ilintili bir sara nöbeti. Küçük çocuk haykırışları, şişman kadın kıskançlıkları, iç geçirmeler, tamamlanmış tek cümle yok. Hayret edilecek bir şey." Sonra kitabı arkadaşına geri verdi. "Hoş bu çılgınlık," dedim kendi kendime ve göründüğü kadar da anlamdan yoksun sayılmaz. Çünkü epey bir telaş ve hatta bocalama yok değil şu bizim Michelet'imizin son yazdıklarında. Fakat Provençal'e üniversiteli, onun yazdığı tarihin tamamen hor görülesi bir güzel söz söyleme çalışması olduğunu ileri sürdü. Ona göre tek ve gerçek tarih insanın doğal tarihiydi. 14. Louis'in fistülüne rastlayıncaya kadar Michelet yolunda gidiyordu ama işte tam orada eski alışkanlığa tekrar düşmüştü. Bu yerinde düşünceyi dile getirdikten sonra genç fizyolojist oradan geçmekte olan bir arkadaş grubuna katılmak üzere ayrıldı. Paradis Au Marais sokağın fazlaca uzak olan bahçesinde pek tanıdıkları olmayan iki arşiv öğrencisi baş başa kaldı ve derslerinden söz etmeye koyuldular. Okulun 3. yılını bitirmekte olan Jealous konusunu gençlik taşıyan bir heyecanla anlattığı bir tez hazırlıyordu. Doğrusu bu konu bana hoş göründü. Hatta konu o derece iyiydi ki önemli bir kısmı daha yenilerde bizzat ele almam gerektiğini düşünmüştüm. Bu konu Monastikon Galakanimdo, Galya Manastırları. Genç bilgin ona bu adı vermek içime doğdu. 1690'a doğru Dom Jermyn'in eğer o öngörülemez ve asla kurtulunamaz engel karşısına çıkmasaydı, bastırmış olacağı yapıs için çizilmiş olan bütün levhaları açıklamak istiyordu. Dom Jermyn'in ölürken hiç olmazsa el yazmasını taslapan ve gayet düzenlenmiş olarak bıraktı. Ya ben, kendimi için o kadarını yapabilecek miyim? Neyse, sorun bu değil. Bay Jealous benim anlayabildiğim kadarıyla Dom Jermyn'in mütevazi çizerleri tarafından çizilen manastırların her birine bir arkeolojik açıklama notu ayırmayı düşünüyordu. Arkadaşı kendisine konusuyla ilgili bütün el yazması ve basılmış belgeleri tanıyıp tanımadığını sordu. İşte o zaman kulağımı açtım. Önce özgün kaynaklardan söz ettiler ve bunda sayısız ve biçimsiz sözcük oyunlarına karşın yeterli bir yöntemle yaptılar. Sonra sıra çağdaş eleştirmenlerin çalışmalarına geldi. Sen dedi Boyelmir Karakoj'un açıklamasını okudun mu? Vay canına dedim kendi kendime. Evet yanıtı verdi Celis, bilinçli bir çalışma. Tarih sorunları dersindeki Tamisey Döller Cohen'in makalesini peki dedi Boyelmir onu okudun mu? Vay canına dedim içimden ikinci kez. Evet oldu Jason yanıtı. Orada yararlı bilgiler de buldum. Peki dedi Boyelmir Silvestre Bonnard'ın 1600'de Benediktin manastırlarının tablosunu okudun mu? Vay canına dedim üçüncü kez. Aman tanrım hayır cevabını verdi Jels. Okuyup okumayacağım da bilmiyorum. Sylvester Bonnard aptalın biridir. Başını çevirince bulunduğum yerin gölgede kalmış olduğunu gördüm. Hava serinliyordu ve kendini beğenmiş iki genç budalanın saygısız konuşmalarını dinlerken kendimi romatizma tehlikesine atmanın pek salakça olduğunu anladım. Ah ah diye söylenerek kalktım. Ötüp duran bu kuş yavrusu tezini hazırlasın ve kurulda onun savunmasını yapsın bakalım. Karşıda meslektaşım Quick Herate'yi veya okulun bir başka hocasını gördüğümde cehaletini kendisine öğretirler. Hayla serseri desem tam yeridir. Gerçekten de o saatte düşündüğüm gibi Michelet hakkında dediği yenir yutulur şey değil ve sınırı da aşıyor. Dehası inkar edilemez yaşlı bir hocadan bu şekilde söz etmek çok çirkin bir şey. 17 Nisan Terisi bana yeni şapkamı, en iyi redinkotum ve gümüş topuzu bastonumu verir misiniz? Ne var ki bizim terisi bir kömür çuvalı kadar sağır ve adalet kadar yavaştır. Geçip giden yıllar insanı böyle yapıyor. İşin kötüsü o kendi kulağı keskin, ayağını çabuk biri olarak görür. Doğal olarak 60 yıllık özverili hizmetçinin verdiği gururla yaşlı efendisine en göz açtırmaz bir despotlukla hizmet eder. Ne diyordum? Buyurun bakalım şimdi bana kaybediveririm korkusu altın topuzu bastonumu vermiyor. Aslına bakarsanız şemsiyelerin bastonunu otobüslerde ve kitapçılar sık sık unuttum yalan değil. Ama gümüş topuzundaki işlemesi, mızrağı, önde yel değirmenlerine doğru dört nola giden Don Kişot'u ve bu sırada kollarını kaldırarak boş yere ona durmasını haykıran Sancho Pancho'yu temsil eden Hint kumaşından yapılma eski bastonumu almam için özel bir neden var. Bu baston Sancho Pancho'dan çok Don Quixote'a benzeyen ve beklenmedik olayları genelde insanlar ne kadar korkuyla karşılarsa kendisi o derece doğal karşılamaktan hoşlanan dayım yüzbaşı Victor mirasından bana kalan tek şeydir. Bu baston yaptığım her özel ve törensel yürüyüşümde benimle olur. B'ye ve seviyesine ait iki küçük figür bana esin öğüt verir. Onları duyar gibi olurum. Don Quixote şöyle der bana. Bütün gücüne büyük şeylere ver aklını ve bil ki düşünce dünyanın tek gerçeğidir. Doğayı kendi boyuna yükselt ve tüm evren senin için yalnızca kahraman ruhunun bir yansıması olsun. Onur için savaş, insana yakışan tek şey budur ve eğer yara alman gerekirse kanını iyilik getiren çiğ damlaları gibi saç ve gülümse. Ardından da Sancho Pancho söz alıp şöyle konuşuyor. Tanrı seni nasıl yarattıysa öyle kal adamım. Heybende kurumakta olan bayat ekmeği, beyin mutfağında kızaran kebaplara ye tut. Akıllı olsun, deli olsun, efendine itaat et ve beynin faydası şeylerle fazla meşgul etme. Beklenmedik darbelerden çekin, tehlikeye bulaşmak, Tanrı'ya meydan okumaktır. Fakat eşsiz şövalye ve ona benzemeyen seyiste bastonun ucunu resim halinde bulunuyorlarsa da aslında onlar benim ta içimdedirler. Hepimizin içinde dinlemekte olduğumuz bir Don Quixote ve bir Sancho vardır. Sancho bizi ikna ederken dahi hayranlık duymamız gereken Don Quixote'tur. Ama ben de bu arada saçmalayıp durmasam iyi olacak. E hadi bakalım. Yaşamın olağan akışı içine başa gelen bir iş için şimdi Bayan de Gavre'ye gitmek gerekiyor. 6. ayrımın sonu sayfa 89.